Ayrım 10.
Hamburg'a yazıp bana bel bağlamamalarını söyleyeceğim. Schnellang'a yazdım. Seni sevgiyle öperim, sık sık yaz, kendinden söz et. Çalışmaya başladın mı? Senin Rosa. En sevgilim, 50 mark gönderebilirsen burada bir hafta daha kalabiliriz, 17'sine kadar. 28. mektup, Berlin, 24 Eylül 1899. Diodju, sevgili. Parvus'a yazdığım cevabı Leipziger Wolfsendung'a gönderdim. Yarın alırsın. Ben beğendim. Bugün birden aptalca bir uslup yanlışının gözümden kaçtığı aklıma geldi ama fark edileceğini pek sanmıyorum. Sasische Arbeitszeitung'dan yazının tümünü basmasını isteyeceğim. Eminim basarlar. Görüyorsun işte. Warwars'ın cevabı senin haksız olduğunu kanıtlıyor. Ne yazımdaki verileri eleştiriyorlar ne de alaycı bir dille kaleme alınmış. Özür dileyen pes etmiş bir tonla yazılmış. Bütünüyle o denli yetersiz ki doğrusu Eiser'dan beklemezdim. Dipnot, Kurt Eiser, sosyal demokrat gazeteci. Warwars'ın yayın kurulundan. Lüksemburg'un radikal fikirleri belirginleştikçe 2 Mart 1899'da sol ucun biricik savunucuları Kotiski ve ben diye yazacaktır Yogels'e. SPD içinde ona karşı olanların sayısı arttı ve giderek yalnız kaldı. Kotiski'nin de dediği gibi benden korktukları kesin. Kotiski cevabımı çok beğendi. Olağanüstü keskin bulduğunu söyledi. Warwars'la aramdaki sorun da böylece kapanmış oluyor. Ama Schnellang'a yazacağı karşılıkta yardım etmeyeceğim. Bu konularda pek başarılı değil. Aramızda kalsın, başkaları duyarsa utanabilir. Bu iş beni çok yordu. Neredeyse bir ay. Ayrıca kalemime gerektiğince hakim olamadığımın farkındayım. Biraz yavaştan almaya ve Hanover'dan parti kongresinden önce yalnızca 3 şey yazmaya karar verdim. 1. Petit Republic yazısı. 2. Mauvais Socialist yazısı. 3. Yerel diyet meclisi seçimlerine ilişkin yazı. Büyük bir olasılıkla Warwars için. Uzun mektubunu şimdi aldım. Benim için üzülme. Sakinim ve Hanover'dan öncesi için elimde pek fazla iş yok. Uzakta olduğun için partideki konumumu tam anlamıyla kavraman mümkün değil. Çok iyi bir yerdeyim. Kotiski'nin tutumundan, Warwars'ın cevabından, parti basınındaki havadan bunu anlıyorum. Yolun ortasındakiler hamburger eko gibi... Arasında bana karşı olanların sayısı hala kabarık. Ama bunun nedeni beni anlayamamaları, benden korkmaları. Daha bir yıl yapıcı eylem bana erişilmez bir yer sağlayacaktır. Bu arada daha ılımlı bir konuşma yapmam mümkün değil çünkü en aşırı kanadı temsil ediyorum. Hanover'dan sonra ses tonumu biraz değiştiririm. Sırası gelmişken Kotiski parti kongresine ilişkin yazılarımla bebeli kışkırttığım kanısında. Çok akıllıca yapmışsın diye gülüyor. Beni geleceğin lideri olarak görüyor ve ona destek olmamı istiyor. Bırak dilediğini düşünsün. Ne maymundur o ama bana vız gelir. Ne? Pro Patria. Burjuva basını beni ağzına sakız etti. Neyse biz gene benim buradaki konumuma dönelim. İlişikteki Nordvolkst yazılarımın parti kongresini nasıl etkilediğini sana kanıtlayacak. İlk kez yazılarımın ikinci baskısını yapıyorlar. Bernstein yazılarımı hatırlıyor musun? Aynı şey. Taşra gazeteleri birbiri ardına yayınlıyorlar. Görüşlerimi kabul etmeye başladılar. Bir yıla kadar parti basınının tonunu ben ayarlayacağım. Özellikle kendi tonumu biraz yumuşattıktan sonra. Çok zor olmayacak. Parvus neredeyse başarıyordu. Çünkü partide beyin ve kişilik sahibi hemen hiç adam yok ve her ikisine de sahip biri ortaya çıkar çıkmaz önünde bütün kapılar açılıyor. Ama Parvus kendi kafasını kendi kırdı ve bu arada benim işimi de zorlaştırdı. Zararı yok. Yakında benim Parvus olmadığımı anlayacaklar ve zamanla bana güvenmeyi öğrenecekler. Hanover'a gelince sakinim ve kendime güveniyorum. Ne yapacağımı biliyorum. Geçmiş başarılarıma güveniyorum. Bunları bilmeni istedim çünkü sen benim zavallı diyordum. Benim adıma çok korkuyor olmalısın. Yoksa paran olmadığı halde Hanover'a gelmek istemezdin. Ama orada benim için yapabileceğim bir şey yok ki. Stuttgart'taki gibi bir sinir küpü olarak etrafta dolaşmaktan başka yapabileceğin hiçbir şey yok. Hem burası Stuttgart değil. Ben de artık yeni gelin değilim. Dipnot. 1898 SPD Stuttgart Parti Kongresi Lüksemburg'un ateşle vaftiz edilişiydi. Jogels de Stuttgart'a gitmiş ama kongreye katılmamıştı. Merak etme. Utanılacak bir şeyler yapmam. Ama fazla param varsa ve de kongre eğlentilerine benimle birlikte katılmak istiyorsan bana bir an önce bildir ki o da araştırayım. Stuttgart'taki gibi odalarda kalmak istemiyorum. Bu arada Hanover'da bol miktarda Rus olacağını da hatırlatırım. Her ikimizin de şehri tanımamamız kötü. Neyse bir şey yaparız artık. Kararını bir an önce bildir. Öptüm. Senin Rosa. 29. mektup. Berlin, Pazar, 17 Aralık 1899. Diyor diyor, sevgilim. Sana dün yazmak istedim ama Fransızca yazıların orta yerindeydim. İpin ucunu kaçırırım diye ara vermek istemedim. Struve yazdığım cevap Ocak'ta Newsette çıkacak. Dipnot. Piotr B. Struve. Rus iktisatçı ve felsefeci, Rus liberallerinin lideri, Rusya'da yasal Marksizmin en önde gelen isimlerinden. Kötiski ile ayarladık. Neden arşivin o sayısını alıp dikkatlice bir okumuyorsun? Eminim kullanabileceğin bir şeyler bulup çıkarırsın. Bir sürü ve hepsi de geçerli nedenden ötürü incelikli bir yazı olmalı bu. Uğraşmaya değer. Schnellenga Hamburg'u sordum. Bir süre orada oturmuş. Bizim planımız suya düştü. Nedeni basit. Hamburg'un iklimi sert ve sisli. İngiltere gibi senin müzmin nezle illetini azdırmanın anlamı yok. Ayrıca orada yazları denizden başka bir şey yok ki bu ikimiz için de iyi olmaz. Serin hava ve soğuk banyolar sinirli kişilere yaramaz. Bunun dışında koşullar fena değil ama bana sorarsan yukarıdaki sakıncalar yeter. Müthiş bir hava değişimi. Hele senin doğrudan İsviçre'den geleceğini düşününce. Başka bir fikrim var. Heidelberg. Harika bir şehir, nefis bir doğa. Yamaçta ne karın üzerinde yazın sık sık oraya gidebiliriz ya da yakınında bir yerde bir kat kiralayabiliriz. Üniversitesi, kütüphanesi çok ünlü ama şehir daha önemli. Bir kere Hessen polisi efendiliğiyle tanınır. 2. Ünlü doktor Rüttün zamanından bu yana tek bir parti faaliyetinin izine bile rastlanmamış. Yoldaşlardan ve dedikodudan azade olacağız demektir. Dahası büyükçe bir şehir. Almanya'nın ortasında, Berlin'den 8 saat uzaklıkta ve her türlü kültürel faaliyet var. Düşün ve bana yaz. Unutma, bu yaz çok iyi bir tatil yapmalıyız. Bedensel olarak toparlanmak zorundayız. Kardeşlerimi babama bakmaya zorlamam konusunda verdiğim fikirler pek güzel ama boşuna. Sen zaten oldum olası zor sözcüğünün sihirli gücüne iman etmişsindir. Siyasette olsun, özel hayatta olsun. Bense yapmak sözcüğüne daha çok inanırım. Kötüskiler Noel'de beni evlerine çağırdılar ama gitmeyeceğim, evde kalacağım. Ev sahiplerim, onlarla aram çok iyi, beni aile toplantılarına çağırdılar. Umarım bu ayrı geçireceğimiz son Noel olacaktır. Dipnot. Bebel, Kötüske gibi sosyalistlerden farklı olarak, Lüksemburg, Noel Paskalya gibi geleneksel bayramları yaşamı boyunca önemsemiştir. Bakınız, August Bebels, Braf Vajal, Mit Karl Kötüske, yayını hazırlayan Karl Kötüske, R.R. Asen van Gorsum en Komp, N.V. 1971. Tanrım, birlikte olduğumuz ilk yılları düşünüyorum da, o zamanlar bile bayramları ne biçim geçirirdik. Bayramları kutlamayı bir türlü bilemedik. Biliyor musun, çocuklar olmadan, gerçek bir aile olmadan bayramların anlamı yok. Sence de öyle değil mi? Sonuna dek bomboş bir evde yaşayacağız. Gün geçtikçe daha ciddi bir biçimde bir çocuğu evlat edinmeyi düşünüyorum. Bu da ancak düzenli bir gelirimiz ve olanaklarımız olduğu zaman mümkün. O zamana kadar çocuk yetiştirmek için yaşım geçer mi dersin? Sürekli olarak bir çocuğun yokluğunu duyumsuyorum. Bazen dayanılmaz bir hal alıyor. Sen herhalde bunu hiçbir zaman anlamayacaksın. Sonunda Kohler, kadının Yogiyes'in ev sahibesi, evinde kaldığına sevindim. O dört duvara artık alıştın, yeni bir yer aramak, yeniden taşınmak tatsız olacaktı. Benim yanıma gelinceye kadar olduğun yerde kal. Yürekten öperim, senin Rosa. 30. mektup, Berlin, yaklaşık olarak 13 Ocak 1900. Diyor diyor sevgilim çok komiksin. Önce terbiyesiz bir mektup yazıyorsun. Sonra benim yazdığım gelişigüzel cevaba yazdığın karttaki üslup uzun bir mektup yazma isteğimi engelliyor diye karşılık veriyorsun. Bütün mektuplarının düzenli ve inanılmaz bir biçimde nahoş olduğunun farkında değilsin. Hepsini ard arda dizersen olsa olsa bir öğretmenin en sevgili öğrencisine yazdığı gereksiz yere şişirilmiş öğütler dizisi çıkar ortaya. Tamam, elbette eleştirel yorumlar yapacaksın. Tamam, çoğu yararlı. Bazı durumlarda elzem ama Tanrı aşkına artık bu bir iptilaya dönüştü. Kağıt üzerine geçirdiğim tek bir fikir, tek bir olgu yok ki senden de can sıkıcı, tatsız, tumturaklı bir söylev çekme isteği uyandırmasın. Ne yazarsam yazayım, ziyaretlerim olsun, yazılarım, gazete abonmanlıklarım, elbiselerim, ailemle ilişkilerim olsun, beni etkileyen ve seninle paylaşmak istediğim ne varsa... Hepsi için verilecek bir öğüt, bir direktif buluyorsun. Seninse Benim eleştirilerime sunacağın hiçbir işin yok. Zaten ben sana akıl vermeye de meraklı değilim. Bu biraz görgüsüzlük olur. Hem akıl vermeye kalksam da dinlemeyeceğini biliyorum. Söz gelimi, dünkü azarlamanın anlamı neydi? Ruhen ve siyaseten mahvolmaman için bir yandan Alman hareketine ilişkin görevlerin ve siyasal yazıların, öte yandan ev işleri. Biraz da senin kendine uygun gördüğün görevlerden söz etsek nasıl olur? Mahvolmamak için neler okuyorsun örneğin? Mektuplarının içeriğine ve havasına bakılırsa korkarım ben Berlin'de mahvolmadan çok önce sen Zürih'te mahvolacaksın. Tatsız bir şey bu. 2-3 haftada bir beni mahvolmaktan kurtarman gerçekten tatsız. Bütün bunlar senin o eski tutkundan kaynaklanıyor. Ahlak dersi vermek. Bu beni Zürih'teki başlangıçtan bu yana hasta etmiştir. Yaşamımız da alt üst etti. Tanrı tarafından bana vaaz vermekle, ne konuda olursa olsun bana akıl öğretmekle görevlendirildiğini sanıyorsun galiba. Benim faaliyetlerim konusundaki en son eleştirin ve uyarıların yakın bir dostun sözlerinden çok ötelere gidiyor. Düpedüz ahlak dersi. Tanrı bilir, belki de en iyisi omuz silkip mektuplarımı askeriye indirmek. Bu mide bulandırıcı vaazlardan kurtulmanın başka yolu yok galiba. Kaldı ki senin ahlakçılığına nasıl bel bağlayacağım? Çünkü çoğu kez söylediklerin o sırada içinde olduğun ruh halinden kaynaklanıyor. Bir örnek vereyim. Geçen hafta sana istemeyerek, hatta gereksiz olduğunu bile bile Kotiskilerle kişisel bir ilişkiye girmiş olmaktan yakınmıştım. Sen de karşılık olarak bu kişisel dostluğun seni çok sevindirdiğini yazdın. İyi, güzel. Ardından Kotiskilere gittiğime ilişkin mektubuma verdiğin cevapta, ki bu mektup sana ziyaretimi eleştirel olarak çözümlemen için yazılmamıştı, Kotiskilerle dost olmanın yararsızlığını, hatta zararlarını uzun uzun ve derinlemesine tartışıyoruz. Bu iki görüşü bir arada nasıl değerlendirmeleri? Kolay. İlkinde hayatından memnundun, ikincisinde berbat bir ruh hali içindeydin. İşte böyle zamanlarda her şeyin üzerine kapkara bir boya çekip benden mahvolmaktan kurtarmaya soyunuyorsun. Bir şey daha var. Beni ancak öğüt verenin kendi uyguladığı öğütler ve ilkeler ilgilendirir. Öğütlerinin yanı sıra biraz da kendi işlerinden söz etmeni rica ediyorum. Doktora tezin ne alemde? İlerliyor mu? Sistemli entelektüel çalışmaların nasıl gidiyor? Anavatan gazetelerinden hangilerine abonesin, hangilerini okuyorsun gibi. Seni bir güzel naftalinleyip kaldırdım işte, gördün mü? Bugün bana, yarın sana. Arayan belasını da bulur, mevlasını da. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Daha bir sürü gerçek. Leh atasözü sıralayabilirim ama leh dilinin inceliklerini kavrayabileceğinden pek emin değilim. Bu nedenle Mr. Zowiałski'nin klasik bir leh piyesi, kotardığı son bir sözle bu konuyu kapatayım. Kedi yaşlandıkça kuyruğu dikleşir. Bunun ne anlama geldiğini kendi başına bulup çıkartacak kadar zekisin. Bizlerin Polonya'da dediğimiz gibi akıl olana tek bir söz el verir. Sevgiyle kucaklarım, senin Rosa. 31. Mektup. Berlin. Yaklaşık olarak 22 Ocak 1900. Sevgili Duodyom, sana uzun bir mektup yazmak isterdim ama babama ilişkin son haberler beni çok üzdü. Ancak çok acil işlerle ilgilenebiliyorum. Kotiskilerdeki işi sana anlatayım. Yayın yöneticiliğini onunla paylaşmak, müsveddeleri yayına hazırlamak, bağışta bulunanlarla ilişkiyi sürdürmek, başka yazan yoksa notları ve ara sıra kitap tanıtma yazıları yazmak, makale yazmak yok işin içinde. Çalışma saatleri sabahtan öğlene kadar haftada 3-4 gün. Bu Kotiskilerin özel sekreteri olmak demek değil. Neuzeit'in yöneticisi olmak demek. Patronum da Kotiski değil, JHVD GmbH, yani Deitz, Singer ve Bebel. Kotiski'ye şöyle bir sözünü ettim, çok sevindi ve derhal Deitz ve Bebel'le konuştu. Noize için benden iyi bir yayın yöneticisi düşünemediğini söyledi. Deitz de öyle. Yalnız bir sorun var, Cinova yeni bir iş bulmaları gerekiyor ve arıyorlar. Dipnot, JHV Deitz, SPD çalışanlarından, Stuttgart'ta Newsweek'in yayınlanan yayın evinin sahibi. Heinrich Günow, sosyolog, gazeteci, SPD üyesi, daha sonraları revizyonist olmuştur. Günow ayda 200 mark alıyordu ama Deitz bunu azaltmak istiyordu. Ben Kotiski'ye Günow'dan daha az paraya çalışmayacağımı söyledim. Şimdi babamın durumunu da göz önüne alınca bu işi fena halde istiyorum ama Günow'a nasıl iş bulunacak? Bizim planlarımıza gelince elbette ki Berlin'de oturacağız. Bunu düşünmeyi sen bana hatırlattıktan sonra başlamadım. Çok uzun zamandır düşünüyorum zaten. Kutiski ile yarım günlük işi çok garip bulduğunu yazmışsın. Yanlış. Hayman kütüphanesinde günde 2 saat karşılığı ayda 180 marklık bir işe az kalsın giriyordum. Ama profesyonel bir kütüphaneci arıyorlarmış, olmadı. Büyük bir kentte biraz gayret ve birkaç dostla yarım günlük iş bulmak hiç de garip değil. Ek gelirsiz yaşayamayacağımız artık iyice anlaşıldı. Demek benim para kazanmak konusundaki planlarım akademik ve siyasal geleceğime gölge düşürüyor. Yanlış. Bunu sana açıklamak zaman alacak şimdi. Her neyse, sandığın kadar kötü bir durumda değilim. En azından ben, insanların birincil sorunu kendilerine, çocuklarına, ana babalarına bakabilecek durumda olmalarıdır ilkesinden yola çıkıyorum. Ancak ondan sonra bilim adamlığına kalkışabilirler. Kaldı ki, eğer gülseler açacaklardır. Hiçbir gerçek deha bütün zamanını yalnızca kendini geliştirmeye verdi diye deha olmamıştır. Burada yapılması gereken ayarlamalara gelince bildiğim tek şey kiralık eşyalı odaların tüylerimi diken diken ettiği. Ayrıntıları konuşmak için daha zamanımız var sanırım. Gene de ne zaman gelmeyi düşündüğünü öğrenirsem sevinirim. Kutiskilerdeki işe gelince yazları bir ay ya da iki, üç ay tatil yapma hakkım var. Kutiski'nin tatiliyle aynı zamanı rastlamaması koşuluyla ayarlarız. İlişkilerimin daha şimdiden Leh davasına, dipnot, Lüksemburg alay ediyor. Plosowski, PPS'nin kurucularından ve en önde gelen propagandacısı. Polonya'nın bağımsızlığını savunmuş ve dolayısıyla SDK Pil ve Lüksemburg'un görüşlerinin karşısında yer almıştır. Az da olsa bir yararı dokundu. Birkaç hafta önce Kutiski, Plosowski'den Polonya üzerine bir yazı almış. Plosowski konusunda ne düşündüğümü sordu. Yayınlarsa benim tutumumun ne olacağını öğrenmek istedi. Ben de doğal olarak kibar bir biçimde ne düşündüğümü söyledim. Yazı yok oldu. Umarım yayınlanmaz. Struve'u geri gönder acele. Sevgiyle öperim Rosa. 32. mektup. Berlin, 15 Mart 1900. Sevgili, Stuttgart'a giderken yolda hastalandım ve pazartesi Clara Zetkin'de kalıp biraz dinlendim. Salı sabahı yola çıktım. Akşam 11'de buraya döndüm. Marsevski'nin mektubunu ve eski bir kartpostal buldum evde. Son durumumuzu dikkatle gözden geçirdikten sonra şu sonuca vardım. Anlaşabilmemiz ve normal sayılabilecek bir ilişkimiz olması için tek umudum birlikte Almanya'da yaşamak. Neden sürekli erteliyorsun bilmiyorum ve anlayamıyorum ama bu ertelemenin anormal ve beni küçük düşürücü bir tutum olduğunun farkındayım. Bilmediğim ve anlamadığım bir durumu artık yaşamak istemediğim ve burada birlikte yaşamaya başlayıncaya kadar seninle herhangi bir konuda anlaşmamızın mümkün olmadığına artık inandığım için bundan böyle mektup yazmam anlamsız. Bunu tekrar düşüneceğine ve bana katılacağına inanıyorum. Bu arada buraya gelinceye kadar benden mektup bekleme, sana ancak iş gereği yazacağım. Senin Rosa. 33. mektup. Berlin, 29 Mart 1900. Sevgili, Pozman'dan o kadar bitkin döndüm ki bugüne dek elime kalem alacak halim yoktu. Senin mektubunu kısaca yanıtlayacağım. Başında mektubunu okur okumaz sana her şeyi anlatmak, gezimden, birdenbire gidiş nedenimden vesaire eski günlerde olduğu gibi kendi açımdan söz etmek geldi içimden. Ama birden hatırladım ki 8 yıldır hep bunu yaptım ve hiçbir yararını görmedim. Vazgeçtim. Sana artık geleceğe ilişkin planlar, olgular dışında hiçbir şey yazmayacağım. Berlin'e gelmeni engelleyen tek şeyin canının istemeyişi olduğu mektubundan açıkça anlaşılıyor. Bunun ötesinde akıl sır ermez, derin nedenler yatmıyor. Eğer kişi sürekli bir beraberlikten yana değilse, bu bir evlilik ilişkisini uzaktan ya da kaçamak ziyaretlerle idare etmektir. Ve bence ancak yüreksizlik olarak nitelenebilir. Berlin bu haliyle bana hiçbir şey ifade etmiyor. Eğer sen buraya benim yanıma gelmek için bir neden, bir amaç göremiyorsan, eskiden olduğu gibi geçici bir süre için bile birlikte Zürih'te yaşamamız söz konusu olamaz. Şimdiye dek yaptığımız gibi mektuplaşmak da artık mümkün değil. Benim Zürih'e gelip de seni Berlin'e gelmeye kandırmamı önermen biraz tuhaf. Bunun nasıl farkına varmadığına şaşıyorum. Belki verdiğim cevabı da anlamayacaksın. Daha fazla açıklayamam. Ancak seni temin ederim. Bir daha Zürih'e ayağımı basmamaya kararlıyım. Seni görmek için başka bir yere de gidecek değilim artık. Benim yanıma gelmeyi ne zaman canının isteyeceği tamamen sana kalmış. Ben artık bu işe karışmıyorum. Mektuplarla bile olsun karışmayacağım. Sağlığıma gelince acil bir durum söz konusu olursa haber veririm. Mali sorunlarım konusunda da öyle. Acil bir şey olursa yazarım. Not: 15'inden bu yana Zürih'ten döneli beri ve Poznan'a gidip geldikten sonra yaşamam için gerekli paranın ancak yarısını kazanabildim. Eğer sende fazlası varsa ay başında bir 50 mark işime yarayabilir. Bir şey daha var. Yazmamaya karar verişim sandığın gibi öç alma isteğinden kaynaklanmıyor. Bir boykot da değil bu. Yalnızca o sihirli bilmeceler zincirini artık kırmak gereğini duyuyorum. Dolanıp durmaktan başım döndü. Senin Rosa. 34. mektup, Berlin, 24 Nisan 1900. Sevgili Diodio, mektubun tam zamanında geldi. Ben de aramızdaki bu kargaşa ne zaman bitecek diye umutsuzca düşünüp duruyordum. Son zamanlardaki tutumum ve davranışlarım konusunda seni kısaca aydınlatayım. Son zamanlarda aramızda olup bitenler, özellikle benim Zürih'e gelişim, senin artık beni sevmediğin, belki bir başkasıyla ilişkin bile olabileceği, artık seni mutlu edemediğim, eğer seni mutlu etmek gerçekten mümkünse konusundaki inancımı iyice pekiştirmişti. O gece Clara Zetkin'in kanepesinde yatarken birden fark ettim bunu. Uyuyamadım. Aklıma bir sürü şey geliyordu. Sonra her şey aydınlanıverdi. Senin Berlin'e gelme konusundaki kararsızlığın, son zamanlardaki davranışın, bu olgunun ışığında birden kavrayıverdim ve Tanrı'ya şükür derin bir soluk aldım. Sonsuz bilmeceler, düğümler, entrikalar ve karışıklıktan sonra birden, en acısı da olsa, bütün sorunların en açık ve tek çözümünü bulmuş gibiydim. Ayrılmayı senin için kolaylaştırmaya karar verdim. Sana yazmayacaktım. Böylece de ne seni etkileyecek ne de yeni bir ilişkiler ağını başlatacaktım. Kendi kendime tek çözüm yolunun bu olduğunu söyledim hep. Eğer beni seviyorsa ve birlikte yaşamak istiyorsa gelir. Değilse o zaman yazışmamızdaki bu kopukluktan yararlanıp yavaşça geri çekilir ve ilişkimizi yok olmaya terk eder. Ve tam bir yalnızlık içinde yaşamaya başladım. Yalnız olduğumu, bundan böyle hep yalnız olacağımı bilerek. Ürpertici ama gurur veren bir duyguydu bu. Birlikte olan insanları her izleyişimde, ilk yazda, hayatta olmanın güzelliğini ta içimde her duyuşumda, benimle yaşayabileceklerini bir başkasıyla asla yaşayamayacağını düşündüm. Kendi kendime yeni planlar, yeni umutlar dokuyacaktım. Ama her seferinde küçük, basit bir düşünce bir yolunu bulup beynimden içeri sızıyordu. O zaten daha şimdiden farklı bir hayat yaşamaya başladı. Ona verebileceğin hiçbir şey yok. Bu düşünce bütün hayallerimi yıkıp beni çeneleri birbirine kenetlenmiş olarak işimin başına geri gönderiyordu. Mektubuna bakılırsa yanılmışım. Ben de bazı sözcüklerin doğru yazılışlarını bilmem. İlişkimizin bir temeli bir umudu varmış. Ama sen kendine güveniyor musun? İçinde olup bitenlerin ayrımında mısın gerçekten? Atalet olmasın bu, diyor. Ama eğer her şey gerçekten yolundaysa, bana ne olduğunu, nasıl olduğunu hiç anlatma. Yalnızca yaşamımızı ne zaman ve nerede düzenleyeceğimizi söyle. Birçok nedenden ötürü hemen yapılmalı bu. Şimdi kısaca birkaç şeye daha değineceğim. Diyor, sevgilim, eğer ben seni işlerimin dışına ittiysem, bunun tek nedeni leh işini sırtına yüklediğim için duyduğum suçluluk. Eğer böyle yapmaktan vazgeçmezsem seni mahvedeceğimi söyledim hep kendi kendime. Hem de salt bencilliğim yüzünden. İlişkimizin normal olması için benim sensiz de becerebileceğimi bilmen gerektiğini bana sık sık söyleyen sen değil miydin? Ben de kendi kendime yetmek, seni benden kurtarmak için elimden geleni yaptım işte. Kalkmış dışına itilmekten söz ediyorsun şimdi. Bana akıl verecek, sırtımı dayayabileceğim, kuşkularımı paylaşabileceğim biri olmadan yaşamanın benim için ne zor olduğunu bir bilebilsen. Ama seni kendi işlerime bulaştırmamam gerektiğini düşünüp bu duyguyu bastırdım hep. Senin için çok kötü olur diye.